Ayrım 8. Zor Çiçekler. Hulusi Armağan Yıldırım. Papatya Falı. Yozgat'ta görev yaptığım yıllarda bir bahar günü Yozgat Çocuk Yuvası'nın arkasındaki bahçede iki küçük kız çocuğu papatyalarla bezeli çimenlerin üzerine uzanmışlar, papatya falı bakıyorlardı. Usulca yanlarına yaklaştım. Gelecek, gelmeyecek, gelecek, gelmeyecek diyerek papatyanın yapraklarını koparıyorlardı. Fallarında gelmeyecek çıkmıştı. Yanlarına oturdum. Kim gelmeyecek kızlar diye sordum. Annemiz, müdür baba. O gelmeyecek dediler. Fallar her zaman doğru çıkmaz. Belki gelir deyip onları teselli ettim. Yuvadaki kayıtlarından annelerinin telefonunu öğrendim. Eşi öldükten sonra iki çocuğu ile ortada kalan kadın mecburen ikinci bir evlilik yapmış. Evlendiği ikinci eşi bu kızlara bakmak istemeyince de mecbur kalıp çocuklarını yuvaya yerleştirmiş. 2 yıldır ziyaretlerine gelmediği kızları bu bayram arifesinde de annelerinin ziyarete gelip gelmeyeceğinin papatya falına bakmışlardı. Uzun bir telefon görüşmesinin sonunda anneyi kızlarının ziyaretine gelmeye ikna ettim. Bayram sonrasında öğrendim ki anne yuvaya ziyarete gelmiş ve iki kızını bayram süresince izinli götürmüştü. O ziyaretten sonra bu kızları yuvada ne zaman görsem bana tebessümle bakarlar ve hemen yanıma sokulurlardı. Keşke çocuklarımızın masum hayallerini, fallarını istedikleri gibi çıkarabilsek. Zor Çiçekler. Uzun olası çiçekleri ve çiçek yetiştirmeyi çok severim. Bir çiçeğin susuz kalması beni çok üzer. Ne yapar eder? Sularım. Susuzluktan yaprakları buruşmuş, boynunu bükmüş bir çiçek görsem içim burkulur. Özellikle iş yerlerinde, evlerde, pencere kenarlarında duran ve yaprakları solan ya da gövdesi kuruyan bir çiçek bana, sahibinin çiçeklere olan ilgisizliğini ve çiçeği odadaki dolap, mobilya gibi cansız eşyalardan farksız gördüğünü düşündürür. Zor büyüyen çiçekleri yetiştirmeyi severim. Filizlenip büyümelerini sabırla beklerim. Hele bir de çiçek açtılar mı mutluluğuma diyecek yoktur. Bazı bitkilerim senede bir ya da iki defa çiçek açarlar. Onların çiçek açtıklarını görmek benim bir yıllık emeğimi, yorgunluğumu unutturur. Yetiştirme yurdumuzda sosyal servis binanın üst katındaydı. Bina sabah ve ikindi güneşini çok iyi alıyordu. Bu sayede çiçeklerimi çok iyi yetiştirebiliyordum. Özellikle sarmaşık türü uzayabilen çiçekler suyu ve güneşi görünce coştukça coşuyor, sosyal servisin her köşesini dolaşıyordu. Çocuklar da benim bu hobime eşlik ediyorlardı. Bazen çocuklar, "Hocam çiçekleri ben sulayabilir miyim?" diyerek benim meşguliyetime ortak olurlardı. Ben de bulduğum her şeye çiçek dikiyordum. Bir defasında patlamış bir ampulün arka kısmını itina ile çıkardım ve ampulün içine küçük bir sarmaşık diktim. Çocuklardan birinin de bu çiçeği sürekli sulamasına izin verdim. Bir iple duvara astığım bu armut şekilli ampuldeki çiçek bir yıldan fazla bir süre boyunca bu küçücük camın içinde büyüdü. Kabına sığmayınca lambayı kırarak çiçeği büyük bir saksıya çocuklarla beraber aktardık. O dönem çocukların kişisel dosyalarının bulunduğu her türlü yazışmalarının yapıldığı, raporların yazıldığı, çizelge ve formların doldurulduğu, çocuklarla kişisel görüşmelerin yapıldığı sosyal servisin sorumlusuydum. Yoğun iş temposunun arasında çiçeklerle ilgilenmek benim yorgunluğumu alıyordu. Yurda yeni bir müdür gelmişti ve bu yeni müdür yurtta yeni düzenlemeler yapmıştı. Bu yeni düzenleme sonucunda sosyal servis binanın kuzey cephesinde hiçbir şekilde güneş görmeyen küçücük bir odaya taşınmıştı. Çocuklarla beraber rafları, dosyaları, dolapları bu yeni odaya taşıdık. En son çiçekleri getirdik. Ama çiçekler güneş görmediği için eski canlılıkları gitmiş, bir kısmı sulandığı halde güneşsizlikten kurumaya yüz tutmuştu. Sosyal serviste benimle vakit geçirmek ve sohbet etmek isteyen çocuklar çiçekleri sulama bahanesiyle sosyal servise geliyor, paylaşmak istediği sorunlarını, arkadaşları ile ilgili talep ve şikayetlerini dile getiriyorlardı. Bir sosyal hizmet uzmanı olarak benim anlattıkları konu ile ilgili yorumlarımı önemsiyor, tavsiyelerime kulak veriyor, kişisel süzgeçlerinden geçirip öyle hareket ediyorlardı. Bu sayede de çiçeklerim sulanıyor, bilgilerim tazeleniyor, çocukların da sorunları çözülüyordu. Yeni sosyal servisin içine güneş girmiyor, adeta teğet geçiyordu. Sabah güneşi pencerenin dış pervazına yarım saat görünüp oradan uzaklaşıyordu. Odadaki çiçekler ise güneşi seviyordu. Bu teğet geçen güneşi içeriye almanın bir yolu olmalıydı. Biraz düşündükten sonra aklıma bir fikir gelmişti. Yurtta her gün cam ve ayna kırıldığı için camcı bizim personelimizden biri gibi olmuştu. Camcı, verdiğim ölçülerdeki aynaları, "Hocam sorması ayıp olmasın ama bir karış elindeki bu uzun aynaları ne yapacaksınız?" diyerek bana uzattı. Ben de "Deney yapacağım, olursa sana gösteririm." diyerek merakını giderdim. Aynaları açılarını iyi ayarlayarak pencerenin dış pervazının yanına ve odada daha önce işaretlediğim 3 ayrı noktaya silikon tabancası ile sabitledim. Yaptıklarımı gören çiçekçi çocuklar ne olduğunu anlam veremiyorlardı. Zira odadaki ve oda dışındaki aynalar alakasız konumlarda duruyordu. Onlar için ayna boy hizasında olması gereken ve karşısında durup kendilerine baktıkları bir cam parçasından ibaretti. Meraklı sorularına "yarın sabah neye yaradığını görürsünüz" diyerek cevap veriyordum. Ertesi sabah yurda geldiğimde birkaç çiçekçi çocuk benden önce gelmiş, sosyal servisin kapısında bekliyorlardı. Bir şey yokmuş gibi kayıtsız davranarak normal işlerime koyuldum. Bir iki çocuk biraz durduktan sonra odadan çıktılar. Cemal beklemeye kararlı görünüyordu. Odada kendi kendine işler üretiyor, çiçeklerin sararan ya da dökülen yapraklarını topluyor, bana çay getiriyor, sonra aynalara göz ucuyla bakıyordu. Cemal 15 yaşlarındaydı, ince ruhlu bir çocuktu. Özel günleri sıkı sıkıya takip eder, bana ve yurttaki sevdiği hanım personellere mevsimine göre etraftaki bahçelerden kopardığı çiçeklerden getirip, öğretmenler, anneler, babalar vesaire günümüzü kutlar, bizleri ve diğer arkadaşları sevindirmeyi çok iyi bilirdi. Bizim sevindiğimizi görünce o da mutlu olurdu. Bir anneler gününde Cemal en çok sevdiği hanım sosyal hizmet uzmanına, yurdun aşağısındaki evlerin bahçelerinden en nadide çiçeklerden toplayıp derlediği buketi getirip, "Anneler gününüz kutlu olsun hocam" diyerek uzattı. Cemal'in annesinin daha o 2 yaşındayken öldüğünü bilen ve ona bir anne şefkatiyle davranan özverili uzman, bu nazik davranış karşısında kendini tutamayarak hıçkırıklara boğulmuş ve Cemal'e bir anne sıcaklığı ile sarılarak ona olan sevgisini göstermişti. Cemal de bu sevgiye karşılık gözlerinden akan yaşı silerken, "Hocam sanki anneme vermiş kadar sevindim" demişti. Bu tablo beni de ağlatmaya yetmişti. Sosyal serviste yapacağı işler bitince Cemal bana sorular sormaya başladı. "Hocam niye bazı çiçekler çabuk büyürken bazıları zor büyüyor?" diye sordu. Ben de "bazı çiçekler zor çiçeklerdir evlat. Bakması zordur, büyütmesi zordur, yetiştirmesi zordur. Zor çiçek verir, zor meyve verir. Tıpkı insan gibi" dedim. "İnsan da zor bir çiçek gibi midir hocam?" diye sordu. "Evet, insan da zor bir çiçektir, hele gençler. Onlar en zor çiçeklerdir" demiştim. Cemal de anladığını söyleyerek tasdik etmişti. Daha önce çalıştığım sosyal serviste gözünün içine baka baka zar zor büyüttüğüm bir çiçeğim vardı. Güneş görmeyen bu yeni odada o çiçeği pencere kenarına koymuştum. Buna rağmen güneş görmüyordu. Cemal de ara sıra suladığı bu çiçeği göstererek, "Hocam bu çiçek zor çiçek. Bu odada güneş de görmüyor, işi zor" demişti. Ben Cemal ile konuşurken pencerenin kenarına yerleştirdiğim aynadan yansıyan güneş Cemal'in gözünü kamaştırmıştı. Şaşırma sırası Cemal'e gelmişti. "Hocam odaya güneş girdi" diye adeta çığlık attı. Cemal güneşin önünden çekilince aynadan yansıyarak kırılan güneş ışığı odanın duvarındaki diğer aynaya, oradan diğer duvardaki aynaya, oradan da öbür duvardaki aynaya yansımış ve odaya bir anda güneş ışığı dolmuştu. Bu lisede gördüğüm basit bir düzenekti. Ben sadece deneyin sonuçlarını görmek istemiştim. Sonunda odaya güneşi getirmiştim. Cemal odadan hızla çıkarak koridorda bağırıyordu. "Hulusi hocam odaya güneş getirdi." Duyan çocuklar odaya akın ettiler. Odada bir renk cümbüşü oluştu. Ben aynaların sayısını çoğaltmayı hatta tavana bile yapıştırmayı düşünüyordum. Fakat aklımla zorum olduğunu düşünürler diye vazgeçmiştim. Ama mevcut 4 ince ayna bile oda içine güneş ışığının girmesine yetmişti. Güneşin biraz daha uzun süre odada kalması için yandaki binanın duvarına kimsenin görmediği bir nöbetimde ince bir ayna yapıştırmıştım. Çocuklar daha sonraki günlerde güneş ışığının odada daha uzun süre kalmasına şaşırmışlar ve aynı zamanda bir fizik dersini uygulamalı bir şekilde öğrenmişlerdi. Bu fizik deneyinden en çok Cemal etkilenmiş ve mutlu olmuştu. Mutluluğunu göstermek için de "zor çiçekler kurtuldu hocam" diyordu. Sosyal servise öğleden sonra gelip bu düzeneği sabahleyin görmeyenler, odada alakasız yerlere yerleştirilmiş ince aynalara anlamsız gözlerle bakıp ne olduğunu anlamaya çalışıyorlardı. Bazıları da merakına yenilip bu aynaların duvarlarda ne işi var diye sorduklarında fazla ayrıntıya girmeden zor çiçekler için der, sonra da konuyu geçiştirirdim. Arkamdan konuşulan bu hoca kafayı yemiş, hoca kafayı sıyırmış gibi sözler kulağıma kadar gelirdi. Duyduğum bu sözleri çok önemsemezdim. Bir gün yurdumuza eski genel müdürümüz geldi. Bütün yurdu gezdi ve son olarak da sosyal servise geldi. Yurt müdürümüz de izahatlarda bulunuyordu. Müdür bu yeni sosyal servise hiç girmemişti. İlk defa genel müdürle birlikte girmişti. Odayı gözleriyle kolaçan etmiş ve aynalara takılıp kalmıştı. Genel müdüre sosyal servisteki çalışmalarımız hakkında bilgi verdim. Yurdun önceki halini de bildiğinden yaptığımız düzenli çalışmalara, arşiv ve dosya düzenimize hayran oldu ve teşekkür etti. Aynalar genel müdürün de dikkatini çekti. Benzer sorusuna orada bulunan Cemal benden önce cevap verdi. Hocam, o aynalar zor çiçekler için, yani bizim için. Genel müdür konuyu tam anlamadı ancak çok da deşmek istemedi. Genel müdür gittikten sonra aynaları müdürün talimatıyla söktük. Çiçeklere yazık olmasın diye Cemal'le birlikte güneş gören bir odaya taşıdık. Zor çiçekler yine kurtulmuştu. Zor çiçekler her şeye rağmen yaşamalıydı, desteklenmeliydi, bakılmalıydı, büyütülmeliydi, yetiştirilmeliydi. Çiçek vermeliydi, meyve vermeliydi, güneşi görmeliydi. Öyle de oldu. İnşallah hep de öyle de olacaktı. Ayrılık sancısı, reşit olanlar. Ayrılık ne zor bir kelime. Başlı başına insanı tedirgin etmeye yeter. Şair ne güzel söylemiş. Ölüm Allah'ın emri. Ayrılık olmasaydı. Bizim çocuklar ayrılığı hayatlarının baharında en sarsıcı haliyle yaşıyorlar. Terk edilen bir çocuk, terk edenden ayrılıyor. Kocası ölen bir kadın, bakamadığı çocuğunu yuvaya verdiğinde bu ayrılık yaşanıyor. Boşanma sonrası paramparça olmuş bir ailenin bakıma muhtaç çocuğu da bu ayrılığı yaşıyor. Öksüz ve yetim kaldığı için ailesinden ayrılan çocuk, akrabaları bakmakta zorlandığı için yuvaya verilerek bir ayrılık daha yaşıyor. Velhasıl her halükarda bu durum yaşanıyor. Yuvada yıllar çabuk geçer. Yurda gelen çocuk orada çoğu şeyin farkına varır. Bu ayrılıkları neden yaşadığını daha fazla sorgulamaya başlar. Ayrılığa sebep olanın ne olduğunu düşünür. Tabii ki kimsesiz yaşanan yılların hesabını kime soracağını da sorgulayıp durur. Bu karmaşanın ve gelgitlerin arasında yaşının 18'e yaklaşmasıyla birlikte geldiği günden bu yana evi olarak bildiği yurdundan ayrılacak olmanın derin sancısını yaşamaya başlar. Bu sancı öyle kolay geçecek bir sancı değildir. Hayat denen uçsuz bir okyanusta tek başına kulaç atmaya başlayacak olmanın verdiği bir sancıdır. Zaman makinesi bir defa kurulmuş ve işlemeye başlamıştır. Zaman aleyhine işlemektedir. Zamanı bir süreliğine dondurmak ancak liseyi bitirip üniversiteyi kazanırsa mümkün olabilmektedir. Mevcut yurt ortamında da üniversiteyi kazanmak bir mucizeyi gerçekleştirmekle eşdeğerdir. Okumanın kendisi için ne derece önemli olduğunu, yuvada ya da yurttayken idrak edemediğinden reşit yaşa gelince iş işten geçmiş olmaktadır. Çoğunun kaderi eğer ilk öğretimi bitirmişse bir kamu kurumunda hizmetli kadrosuna atanmaktır. İşe başlayıp hizmetli olunca çalıştığı yerdeki memurdan tutun da amirine kadar herkesin emirler yağdırması üzerinde bir sarsıntı etkisi yaratır. Yurttayken öğretmenlerin, grup sorumlularının, yurt müdürlerinin okumaları yönündeki ısrarlarının sebebini o zaman geç de olsa anlamaya başlar. Memuriyete başlayan çoğu çocuğumuz bu gerçeği anlamaya başlayınca hemen açık liseye kayıt yaptırarak yurtta yarım bıraktığı okulu bitirme çabasına girişir. Bir kısım gencimiz de işi daha da ileriye götürerek yüksekokul bile okur. Ne demişler? Zararın neresinden dönülürse kârdır. Reşit yaşa gelen gencin bu sancısını anlayabilmek gerekiyor. Bazı gençlerin bu ayrılığa önceden hazırlıklı olması onların bu sancıyı az hissetmelerini sağlıyor. Bazı çocukların ise bu ayrılık finaline hazırlanmaması onlarda duygusal sarsıntılara yol açıyor. Bu ayrılık çocuğun gözünde trajik bir son olarak algılansa da aslında kendi psikososyal gelişimi için gerekli ve faydalı bir finaldir. Atmosferin ve ortamın zorlayıcı etkilerinden korumak adına bir fanusta yetiştirdiğimiz nadide çiçeğimiz büyüyüp kabına sığmaz hale gelince, korumaya çalıştığımız atmosferin sarsıcı gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kalacak, güneşin yakıcı fakat faydalı ışığına maruz kalacak. Dayanamayıp kuruyanlar olsa da çoğunluğu için hızlı bir büyüme süreci başlayacak. Rüzgar yemiş, dolu yemiş, yağmur yemiş, hemcinslerinden biraz geç de olsa onlar da dallarındaki hoş kokulu goncalarını sergileyeceklerdir. Yeter ki onları bir fanusta değil, yaşadığı toplumun tam ortasında yetiştirelim. Ah şu lojmanlar. Çoğu kurumun personele hizmet veren lojmanları vardır. Bizim bazı yuva ve yurtlarımızın bahçelerinde de personel için lojmanlar bulunur. Lojman isteyen personel bu lojmanların bir kısmına sıra durumu gözetilerek yerleştirilir. Süresi biten personel lojmandan çıkarılır. Yerine sırası gelen personel yerleştirilir. Bekçi, aşçı, müdür, müdür yardımcısı gibi bir kısım personel de yaptığı işin özelliğinden dolayı görev tahsisli olarak lojmana yerleştirilir. Ve görevde kaldığı sürece lojmanı kullanmaya devam eder. Lojmanlar personelin korumalı alanıdır. Personel resmi bir mekanda gayri resmi bir hayat sürer. Müdür ya da müdür yardımcısı lojmanda oturuyorsa çocuklar için müdürün evi de resmi bir mekandır. Hafta sonu tatilinde bir ihtiyacı için eve gelen çocuğa ben tatildeyim diyemezsiniz. Bizim çocuklar lojmanlarda yaşanan hayata hep merak eder, gıpta ile bakardı. Lojmanlarda oturan akranlarını da haliyle kıskanırlardı. Ama onlarınki farklı bir kıskançlıktı. Bir yolunu bulup bu evleri ve bu evlerde yaşanılan hayatı görmek isterlerdi. Bazı lojman sakinleri onların bu isteklerini olumlu karşılar, evlerine davet eder, bazıları da inadına bir ön yargı ile yaklaşır ve onlardan uzak durmak isterdi. Lojmanlarda yaşanılan bu ikilem sürer giderdi. Bizim çocuklardan kendi çocuklarını uzak tutmak isteyen ailelerle uzak tutmak istemeyen aileler arasındaki fark bariz bir şekilde hissedilirdi. Korumacı aileler çocuklarını bu konuda sık sık uyarır, bizim çocukların kendi çocuklarıyla arkadaşlık etmelerine engel olmaya çalışır, hatta zaman zaman kendi çocuklarına dokunmalarından bile rahatsız olurlardı. Kendi çocuklarına olan sevgilerini bizim çocuklarımızın yanında hoyratça sergiler, vücut diliyle adeta "Bakın, bu benim çocuğum, bunu sizden ve herkesten fazla seviyorum, bunu bilmenizi istiyorum, benim için en değerli varlık odur, onun dışındakilerin hiçbir değeri yoktur" der gibi davranırlardı. Bizim çocuklar da bu tavrı hassas bir şekilde ayırt ederdi. Bazı personel de bunu farkında olmadan yapardı. Yuvada bizim çocuklarımıza soğuk, duygusuz, sert ve haşin davranan bir personelin kendi çocuğunu sevgiyle bağrına basarak, yanaklarına öpücükler kondurarak, kucağında ya da elini tutarak yuvanın koridorlarında salına salına gezdirdiğini görmüşlüğüm çoktur. Bunu ben görüyordum. Bizim çocuklarımız ise hem görüyor, hem hissediyor, hem imreniyor, hem kıskanıyor, hem sorguluyor, hem yargılıyor, hem de negatif çıkarımlarda bulunuyordu. Oysa bir de bu durumu göremeyenler vardı, onlara basireti bağlanmış deniyordu. Ah şu lojmanlar, yokluğu bir dert, varlığı yara. 8. ayrımın sonu, sayfa 113.